Küçük Arı, Chris Cleave. 28. Ayrım. Öğleden sonra denizden biraz rüzgar esti. Plajın tepesindeki ağaçların gölgesinde, yarım içeride, yarım dışarıda azıcık uyudum. Güneş kanımı ısıttı. Gözlerimi açık tutamadım. Deniz bir içeri bir dışarı gitti. İçeri dışarı nefes alışım dalgalarla birlikte zamanın içine kaydığında rüya görmeye başladım. Ülkemde hepimiz birlikte oturuyorduk, mutluydum. Ülkemin hikayelerini anlatan bir gazeteci olduğumu gördüm. Hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Ben, Charlie, Sarah, Abuja'da. Büyük, serin, üç katlı bir evde, çok güzel bir evdi. Daha önce hiç hayalini kurmadığım türden bir evdi. İncil'imizin, Matta'nın 27. ayetinde bittiği günlerde bile. Düşünü gördüğüm bu evde çok mutluydum. Aşçı ve kahya bana gülümseyip prenses diyorlardı. Bahçıvan çocuk her sabah erkenden saçıma takmam için, üzerinde hala geceden kalma çiğ olan güzel yeşil saplı, kokulu bir sarı gül getiriyordu. Beyaz boyalı, oymalı bir ahşap veranda vardı ve içinde parlak çiçekler ve gölgelikler olan kavisli bir bahçe. Ülkemde dolaşıp her türden hikayeyi dinliyordum. Hikayelerin hepsi kederli değildi. Pek çok muhteşem hikaye buldum. Korku vardı, evet. Ama içlerinde neşe de vardı. Ülkemin rüyaları sizinkilerden farklı değildir. İnsan yüreği kadar büyüktürler. Rüyamda Lawrence Sara'ya telefon edip eve ne zaman döneceğini sordu. Sara verandanın üzerinden inşaat bloklarıyla oynayan Charlie'ye bakıp gülümsedi. Ve ne demek istiyorsun dedi, biz evdeyiz. Beni uyandıran şey plaja çarpan dalganın sesi oldu. Bir yazar kasanın çarparak açılan çekmecesi içindeki bozuk paraların kenarlara çarparak çıkardığı ses gibi bir gürültü. Dalga kıyıya çarptı, çekildi, yazar kasa açıldı, kapandı. Kızgın güneşin altında uykudan uyandığınız zaman ne olduğunuzu anlayamadığınız bir an vardır. Önce sanki kendinizi herhangi bir şeye dönüştürebilmiş gibi mutlak bir biçimde bir özgürlük hissedersiniz. Sanki paraymışsınız gibi gelir. Ama sonra bir şeyin sıcak nefesini yüzünüzde hissedersiniz. Hayır, para değil. Denizden esen sıcak meltem olmalısınızdır. Kollarınızda hissettiğiniz ağırlık rüzgardaki tuzun ağırlığı gibidir. Ve sizi büyüleyen o tatlı uyku hali, gece gündüz durmadan okyanus boyunca çarpan dalgalar yüzünden yaşadığınız yorgunluktur sadece. Ama hemen sonra, hayır, meltem olmadığınızı fark edersiniz. Aslında rüzgarın çıplak teninize savurduğu kumu hissedersiniz. Ve bir an için rüzgarın savurduğu milyarlarca kum tanesinden biri olursunuz. Önemsiz olmak ne güzel. Yapılması gereken hiçbir şey olmadığını bilmek ne hoş. Sadece uykuya geri dönmek. Kumların yaptığı gibi. Rüzgar yeniden uyandırana kadar. Ama sonra hayır. Kum olmadığınızı anlarsınız. Çünkü kumların biriktiği bir ten. Sizin kendi teninizdir. İyi, öyleyse teni olan bir mahluksunuz demek ki. Peki ne olabilir? Kıyıya çarpan dalgaların sesini dinleyerek güneşin altında uyuyakalan ilk mahluk değilsinizdir. Milyarlarca balık kör edici beyazlıktaki bu kumların üzerinde çırpınarak kayıp gitmiştir. Bir fazla ne fark eder? Ama o anda ölmekte olan bir balık olmadığınız da ortaya çıkar. Aslında tam olarak uyumuyorsunuzdur bile. Gözlerinizi açar kendinize bakarsınız ve ah demek ben bir kızım, Afrikalı bir kız. Buyum ve böyle kalacağım dersiniz. Rüyaların şekil değiştirici sihri yeniden okyanusun gürültüsüne karışırken. Kalkıp oturdum, gözlerimi kırpıştırarak etrafıma bakındım. Plajda yanımda beyaz bir kadın oturuyordu. Gölge denen şeyin altında beyaz kadının adının Sara olduğunu hatırladım. Kocaman gözleriyle aşağıdaki plaja bakan yüzünü gördüm. Yüzünde bu ifadenin dilinizdeki karşılığını bulmaya çalıştım. Ürkmüş bir ifade vardı. Tanrım diyordu Sara. Sanırım buradan uzaklaşmalıyız. Uykulu uykulu gülümsedim. Evet evet diye düşünüyordum. Her zaman buradan uzaklaşmalıyız. Neresiyse burası. Buradan uzaklaşmak için her zaman iyi bir neden vardır. Bu benim hayatımın hikayesi. Her zaman kaçmak, kaçmak, kaçmak. Tek bir dakika rahat etmeden. Bazen annemi, babamı ve ablam Nikurka'yı hatırladığımda ölümle onlara kavuşana kadar hep kaçacağımı sanıyorum. Sara elimi kavradı ve beni kaldırmaya çalıştı. "Kalk arı," dedi. "Askerler geliyor plajın yukarısında." Kumun sıcak tuzlu kokusunu soludum, iç çektim. Sara'nın baktığı yöne baktım, 6 asker vardı. Oldukça uzaktaydılar. Kumun üzerindeki hava o kadar sıcaktı ki askerlerin bacakları titrek, yeşil renkli bir karmaşa gibi görünüyordu. Sanki askerler efsunlu bir maddeden yapılmış bir bulutun üzerinde, sıcak plajdaki uykusundan uyanmış bir kızın rüyalarından bağımsız olarak, bize doğru süzülerek geliyor gibiydiler. Işıktan kamaşan gözlerimi kıstım, askerlerin tüfeklerinin namlusunda parlayan ışığı gördüm. Tüfekler onları taşıyanlardan daha belirgindi. Yanlarındaki adamlar titrerken onlar dümdüz belirgin bir biçimde görülebiliyordu. Sanki silahlar gururla ve güneşte parlayarak adamları katır gibi sürüyorlardı. Altlarındaki hayvan öldüğünde diğerine bineceklerini bilerek. İşte gelecek beni ülkemde böyle karşılıyordu. Güneş tüfeklerinde parıldıyordu ve benim çıplak kafama doğrultulmuşlardı. Düşünemiyordum. Çok sıcaktı ve öğleden sonranın çok geç bir zamanıydı. Neden bizim için gelsinler Sara? Üzgünüm arı. Şu Abuja'daki polisler. Gözlerini birkaç gün kapamaya yetecek kadar para verdiğimi düşünüyordum onlara. Ama birisi sözünden dönmüş olmalı. Bizi Sapele'de görmüş olmalılar. Doğru olduğunu biliyordum ama öyle değilmiş gibi davrandım. Bu iyi numaradır. Bütün zaman bitmeden, geç öğleden sonranın en sakin zamanından biraz zaman çalmak denir buna. Belki askerler deniz kenarında yürüyüşe çıkmışlardır sadece Sara. Üstelik burası uzun bir sahil. Nerede olduğumuzu bilemezler. Sara elini yanağıma koydu ve başımı gözlerinin içine bakana kadar yüzüne yaklaştırdı. Bana bak dedi. Şu kahrolası beyaz tenime bak. Plajda bu renk başka kadın görüyor musun? Yani... Beyaz bir kadın ve beyaz bir çocukla birlikte olan bir kızı arıyorlar. Hemen bizden uzaklaş, anlaşıldı mı arı? Aşağıya diğer kadınların olduğu yere git ve askerler gidene kadar etrafına bakınma. Eğer Charlie ile beni götürürlerse endişelenme, hiçbir koşulda bize bir şey yapamazlar. Charlie Sara'nın bacağını tutup ona baktı. Anne dedi, küçük arı neden gidiyor? Uzun zaman için değil Batman. Sadece askerler gidene kadar. Charlie ellerini kalçalarına koydu. Küçük arının gitmesini istemiyorum dedi. Saklanması gerekiyor canım dedim. Sadece birkaç dakikalığına. Neden dedi Charlie. Sara bakışlarını denize çevirdi. Yüzünde o güne kadar gördüğüm en kederli ifade vardı. Charlie'ye cevap verdi ama konuşurken bana bakıyordu. Çünkü henüz onu korumak için yeterince şey yapamadık Charlie. Yaptık sanıyordum ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Ve daha fazlasını yapacağız canım. Yapacağız çünkü küçük arıdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü o artık ailemizin bir parçası. O mutlu ve güvende olana kadar bizim de olacağımızı sanmıyorum. Charlie benim bacağıma sarıldı. Ben de onunla gitmek istiyorum. Sara kafasını salladı. Senin burada kalıp bana göz kulak olman gerekir Batman. Charlie başını iki yana salladı, keyfi kaçmıştı. Aşağıdaki plaja baktım. Askerler yarım mil uzaktaydılar. Sağa sola bakıp plajdaki insanların yüzlerini kontrol ederek ağır ağır geliyorlardı. Bazen durup insanların kağıtlarına bakıyorlardı. Başımı yavaşça salladım. Teşekkürler Sara. Yokuştan aşağı inerek dalgaların vurduğu sert kumlara yürüdüm. Belli belirsiz görünen ufka baktım. Okyanusun koyu mavisini ve çivit mavisini bu uzak çizgiden başlayarak dalgaların beyaz köpükler halinde sahile çarptığı yere kadar takip ettim. En son ince köpük tabakasını ayaklarımın durduğu yere kadar ıslık çalarak göndermesine ve sonra yok oluşuna baktım. Orada her şeyin nasıl bittiğini gördüm. Ayaklarımın altındaki ıslak kumlar bana adamların beni ve Nikuruka'yı nasıl alıp götürdüklerini düşündürdü. İlk kez korkmaya başladım. Artık tamamen uyanmıştım. Dalgalara diz çöküp sağlıklı bir şekilde düşünmeye başlayıncaya kadar soğuk tuzlu suyu başıma ve yüzüme çarptım. Sonra çabucak plajda Sara'nın bana gösterdiği yere yürüdüm. 2-3 dakikalık mesafeydi. Ağaçların boyundaki koyu gri bir kaya ormandan başlayarak kumsal boyunca devam ediyor, sonra alçalarak denize ulaşıyordu. Ama yine de dalgaların çarptığı noktada iki adam boyu yüksekliğindeydi. Dalgalar ona çarpıp beyaz köpüklerin patlamalarını mavi gökyüzüne doğru gönderiyorlardı. Kayanın gölgesinde hava birden soğudu, karanlık taşa dokununca tenim ürperdi. Gölgede serinleyen birkaç yerli kadın vardı, sırtlarını kayaya dayayarak sert kuma oturmuşlardı. Çocukları etrafta koşuşturuyordu. Annelerinin bacaklarının üzerinden atlıyor, dalgalara koşup gülüyor, büyük dalgaların beyaz köpüklerini atlamak için birbirlerini cesaretlendiriyorlardı. Diğer kadınların yanına oturup gülümsedim, onlar da bana gülümseyip kendi dillerinde konuştular ama anlamadım. Kadınlar ter ve odun dumanı kokuyorlardı, tekrar plaja baktım, askerler artık yaklaşmışlardı. Etrafımdaki kadınlar da askerlere bakıyorlardı. Askerler Sara'nın tenini fark edecek kadar yaklaştıklarında daha hızlı yürümeye başladıklarını gördüm. Sara ve Charlie'nin önünde durdular. Sara dimdik ayakta durmuş, elleri kalçalarında askerlere bakıyordu. Askerlerin lideri ileri doğru yürüdü, uzun boylu ve sakindi. Tüfeği omzunda asılıydı. Bir eliyle kafasını kaşıyordu. Gülümsediğini gördüm, bir şey söyledi. Sara'nın kafasını salladığını gördüm. Askerlerin lideri gülümsemeyi kesti. Sara'ya bağırdı. Bağırdığını duydum ama ne söylediğini duyamadım. Sara tekrar kafasını salladı ve Charlie'yi bacaklarının arkasına itti. Etrafımdaki yerli kadınlar da baktılar ve vay canına dediler. Ama çocuklar dalgalarda oynamaya devam ettiler. İleride plajın üst tarafında neler olduğunu fark etmemişlerdi. Askerlerin lideri tüfeğini omzundan indirdi ve Sara'ya doğrulttu. Diğer askerler de yaklaştılar ve silahlarını askılarından indirdiler. Lider yeniden bağırdı. Sara sadece başını salladı. Adam silahının namlusunu geriye doğru çekti. Sara'nın yüzüne vuracak sandım ama birden Charlie kurtulup sahile benim olduğum kayalığa doğru koşmaya başladı. Kafası yerde. Batman pelerini uçuşarak koşuyordu. Askerler önce gülüşerek gidişini seyrettiler. Ama askerlerin lideri gülmüyordu. Adamlarına bağırarak bir şeyler söyledi ve içlerinden biri tüfeğini doğrultup Charlie'ye nişan aldı. Etrafımdaki kadınlar nefeslerini tuttular. İçlerinden biri çığlık attı. Çıldırmış gibi çok şok edici bir sesti. Önce tam arkamdan bir deniz kuşu olduğunu sandım. Bakayım derken boynum kopacaktı. Sonra tekrar Charlie'nin koştuğu yere doğru döndüğümde yanımdaki sert kumda siyah bir şeyin uçtuğunu gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Önce ama bunu yapan tüfeğin patlamasını duydum. O zaman ben de çığlık atmaya başladım. Asker tüfeğinin namlusunu sallayıp tekrar nişan aldı. Ayağa kalkıp Charlie'ye doğru koşmaya başladığım an işte o andır. O kadar hızlı koşuyordum ki kalbim yanıyordu. Bir taraftan da askerlere bağırdım. Ateş etmeyin, ateş etmeyin. İstediğiniz kişi benim. Ve gözlerim yarı kapalı, sanki bana gelecek mermilerden koruyacakmış gibi elimle yüzümü kapatarak koştum. Dayaktan korkan bir köpek gibi büzülerek koştum ama mermi gelmedi. Askerlerin lideri adamlarına bağırarak bir emir verdi ve adam tüfeğini indirdi. Sonra bütün askerler elleri yanlarında öylece bakarak durdular. Charlie ve ben askerlerle kayalıkların arasındaki yolun yarısında bir araya geldik. Diz çökerek ellerimi ona uzattım. Yüzü korkuyla çarpılmıştı. Göğsüme yaslayıp ağlarken ona sarıldım. Askerlerin gelip beni almalarını bekledim ama gelmediler. Askerlerin lideri orada durmuş bakıyordu. Tüfeğini yeniden omzuna asışını ve başını kaşımak için elini kaldırışını gördüm. Sara'yı elleri başının arkasında saçlarını yolup gitmek için bağırırken gördüm. Askerlerden biri ona engel oldu. Charlie uzun bir müddet sonra hıçkırmayı kesti ve yüzünü bana döndü. Batman maskesini birazcık geriye ittim ve yüzünü görmek için bana gülümsedi. Ben de ona gülümsedim. Askerlerin lideri askerlerini beni almaları için sert kumlara göndermeden önce bir insanın saygıyla diğerine bahşettiği o kısa an için gülümsedim ona. İşte bu kadardı sonunda. Geç öğleden sonranın en sessiz zamanı. Charlie'ye bakıp gülümsedim ve ben olmasam da onun artık özgür olacağını anladım. Böylece benim için hayat yuvasını onda bulacaktı artık. Hüzünlü bir duygu değildi bu. Kalbimin bir kelebek gibi hafifçe havalandığını hissettim ve evet diye düşündüm. İçimde bir şey hayatta kaldı. Artık kaçmak zorunda olmayan bir şey. Çünkü o dünyadaki bütün paralardan daha değerli ve onun geçerliliği, onun gerçek yuvası yaşamanın kendisiydi. Ve sadece şu ya da bu belirli ülkede yaşamak değil, yaşamanın gizli, karşı konulmaz yüreği. Charlie'ye gülümsedim. Yeniden bütün insanlığın umutlarının aynı ruha sığabileceğini anladım. İyi numara. Buna globalleşme diyorlar. Senin için her şey iyi olacak dedim. Ama Charlie dinlemiyordu. Yere inmek için gıdıklıyor, tekmeliyor, mücadele ediyordu. Omuzlarımın üzerinden hala kayalıkta dalgalarla oynayan çocuklara bakıyordu. Bırak beni, bırak beni. Kafamı salladım. Hayır Charlie, çok sıcak bir gün. Bu kostümün içinde oradan oraya koşamazsın. Yoksa pişersin, inan bana. Sonra o kadar kötü olursun ki kötü adamlarla dövüşemezsin. Batman kostümünü hemen çıkar ve kendin ol. O zaman denizde serinlemeye gidebilirsin. Hayır, lütfen Charlie, yapmalısın kendi sağlığın için. Charlie kafasını salladı, onu kuma bıraktım, yanına çömelip kulağına fısıldadım. Charlie dedim, hatırlıyor musun? Eğer kostümünü çıkarırsan sana gerçek adımı söyleyeceğime söz vermiştim. Charlie başını salladı. Hala gerçek adımı öğrenmek istiyor musun? Charlie başını yanına eğdi. Maskesinin iki kulağı da devrildi. Sonra kafasını diğer tarafa eğdi. En sonunda dosdoğru bana baktı. Gerçek adın ne diye fısıldadı. Gülümsedim. Benim adım Udo. Udo mu? Evet, Udo. Barış demektir. Barış ne demektir biliyor musun Charlie? Charlie kafasını salladı. Barış, insanların birbirlerine gerçek adlarını söyleyebildikleri bir zamandır. Charlie sırıttı, omuzlarının üzerinden baktım. Askerler kumdan yürüyerek bize doğru geliyordu. Ağır ağır yürüyorlardı. Ellerindeki tüfeklerin namluları kuma bakıyordu. Ve askerler yürürken plaja yuvarlanan dalgalar kumlara çarparak yolculuklarının finalini gerçekleştiriyorlardı. Dalgalar yuvarlandı, yuvarlandı. Onları durdurabilecek bir güç yoktu. Genç bir kızı rüyalarından uyandıracak kadar soğuk, geleceği anlatacak, yeniden anlatacak kadar gürültülüydüler. Eğilip Charlie'yi alnından öptüm, bana baktı. Udo dedi, evet Charlie, ben Batman kostümümü çıkaracak şimdi. Askerler neredeyse gelmişlerdi. Öyleyse acele et Charlie diye fısıldadım. Charlie önce maskesini çıkardı. Yerli çocuklar onun sarı saçlarını görünce nefeslerini tuttular. Merakları askerlerden korkularından daha büyüktü. Sıska bacaklarıyla koşarak bizim olduğumuz yere geldiler ve Charlie kostümünün geri kalanını çıkarıp onun beyaz zayıf vücudunu gördüklerinde vay canına dediler. Çünkü buralarda daha önce böyle bir çocuk hiç görülmemişti. Sonra Charlie gülerek kollarımdan kaydı. Sakince orada durdum. Askerlerin botlarının kumdaki yumuşak vuruşlarını hissettim arkamda. Ve önümde yerli çocukların hepsi Charlie ile birlikte gümbürtüyle kayalıklara çarpan sulara doğru koştular. Bir askerin sert elini kolumda hissettim ama arkama dönmedim. Gülümsedim ve Charlie'nin başı önünde kollarını pervane gibi döndürerek neşeyle diğer çocuklarla birlikte koşmasını seyrettim. Sonra çocuklar dünyaların arasında kırılan dalgaların köpüklerinde hep birlikte oynamaya başladığında sevinçten ağladım. Muhteşemdi ve bu evdeki kızlara açıklamam gerekmeyen bir sözcüktü. Size de açıklamam gerekmiyor çünkü artık hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Dalgalar hala öfkeyle ve karşı konulmaz biçimde sahile vuruyordu. Ama ben tuzlu suyun içinde, aydınlık güneşin altında gülümseyen, dans eden, birbirini ıslatan çocuklara baktım. Güldüm, güldüm, güldüm. Sesim denizin sesini bastırıncaya kadar güldüm. Kitap bitti. Eğer yüzün hayatın ağır tokatlarıyla şiştiyse, gülümse ve şişman bir adammışsın gibi davran. Nijerya atasözü. 28. ayrımın sonu sayfa 337, devamı 29. ayrım.